Ayrım 18, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 229. Dar ve kare şeklinde bir antre vardı. Bir tarafı mutfak olarak düzenlenmiş birkaç metrekarelik laminant bir alana açılıyordu. Karşısında birçok yerinin verniği soyulmuş cam bir kapı vardı ve içerisinin dar ve uzun bir banyo olduğu görülüyordu. Mutfağın karşı tarafında açık bir kapı dairenin tek odasına geçit veriyordu. Ama Greta Alfieri içeride ne olduğunu göremiyordu. Çünkü Klebs kapının önünde durmuş görüş açısını kapatıyordu. Klebs uzun bir süre bu şekilde hareketsiz kaldı. Bedeni sadece birkaç defa hafifçe sallandı. Greta onun gözlerinin kapalı olduğunu ve mide bulantılarının başlamaması için savaş verdiğini bilemezdi. Ama Klebs'in bedeninin ardında ne olduğunu çok iyi biliyordu. Bir tarafı hala uzaklara kaçmayı istiyor olsa da içinde hareketlenmekte olan diğer tarafının o odaya karşı kaçınılmaz bir çekim hissettiğini, içeriği görebilmek için can attığını fark etti. Nihayet hiç bitmeyecek gibi gelen bir zaman sonra Klebs odaya doğru iki adım attı ve Greta yüreği ağzında içeriği gördü. İlk anda gördüğü çıplak ve kansız beden ona gerçek değilmiş gibi geldi. Bir heykele benziyordu. Morarmış ve kırmızı bir bez üstünde terk edilmiş bal mumundan bir heykel. Sonra ayrıntılar yavaşça netleşmeye başladı. Haç şeklinde açılmış kollar, boş bir bakışla devrilmiş gözler, sanki son bir nefes alabilmek için yarı açılmış halde duran ağızla birlikte normal olmayan bir şekilde duran kafa. Bedenin üstünde uzandığı şey kırmızı bir bez değildi. Yerdeki kalın ve koyu kan tabakası Paola Cerny'nin delik boğazından boşalarak terk ettiği bedenle bir devamlılık sağlamak ister gibiydi. Greta Alfieri eski Yugoslavya'da kaç tane zavallı beden, kaç tane kopmuş baş, kaç tane parçalanmış insan görmüştü. Ama ne kadar saçma gibi gelse de savaş kurbanı olmalarından dolayı hem de böyle insanlık dışı bir savaş, sanki insani bir savaş var mıydı? İnsan mantıklı bir açıklama getirebiliyor, anlamak için bir sebep bulabiliyor ve korkuyu dengeye sokma yetisine sahip olabiliyordu. Ama şu an önünde duran öyle miydi? Greta Alfieri altüst olduğunu hissetti. Bakışları zavallı Paola'nın bedeninde dolaştı. Sonunda bacaklarının arasından vajinasına sokulan bıçağın sapını gördü. Şiddetli hıçkırıklarla sarsılarak dışarı koştu. Hiçbir şey görmüyordu. Hiçbir şey görmek istemiyordu. İki kolun kendisini durdurduğunu hissetti ve sensinin uzaktan gelen sesini duydu.
''Burada değil, burada değil. Merdivenlere götürün onu.''
Sürüklendiğini hissetti. Kim bağırıyordu? Kendisi miydi yoksa? Basamakları hissetti. Bir, iki, üçüncüde şiddetle kusmaya başladı. Neredeyse nefesini kesecek kadar çok öğürüyordu. Bedeni böyle sarsılırken o güçlü eller tarafından tutuluyordu. Sakinleşene kadar birkaç dakika geçmesi gerekti. Ancak o zaman ona cesaret vermeye çalışan Bendy'nin sesini duydu. ''Her şey bitti. Sakin olun, geçti.'' Greta sonunda ağlamaya başladı. Klebs Paola Cerny'nin dairesinde 20 koca dakika kaldı, yalnız kalmıştı. Greta'nın fenalaşmasıyla ilgilenmemişti. Evden çıktığında yüzünde hiçbir ifade yoktu. Hareketleri sanki tüm enerjisi boşaltılmış gibi yavaştı. Sensi yanına gelerek zordu.
''Hemen konuşmak ister misin?''
''Bana birkaç dakika ver.''
''Peki ya o?'' dedi Cerny başıyla Greta Alfieri'ye işaret ederek.
Kadın kapıdan olabildiğince uzak bir köşede hiç konuşmadan duvara karşı duruyordu. Klebs bir bakışta onun ne kadar sarsılmış olduğunu fark etti. Bu iyiydi. Olmasını istediği şey tam da buydu. Onu olay yerine getirirken tam da bunun olmasını umuyordu. ''Evine götürsünler. Onunla daha sonra konuşurum.'' Yanına yaklaştıkları anda Greta tekrar deli gibi ağlamaya başladı. ''Bu olmamalıydı. Adil değil. Tüm bunlar canice.''
''Gelin, sizi buradan uzaklaştıracağız.'' dedi Cerny şefkatsiz bir ses tonuyla. ''İnsanların arasına hoş geldiniz Bayan Alfieri.''
Ofise dönüş yolu iş günü sabahlarının karışık trafiğine takıldığından dolayı yavaş oldu.
Klebs'in zihninde birbiri ardına dizilmiş bir sürü düşünce dolaşıp duruyordu. Ama bu düşünce dizisini izleyebilmek için içlerinden hiçbirini yakalamayı başaramıyordu. İkinci e-posta Rauti'ye yönelen yanlış yol, katilin cinayet işleyiş şekli, Brezilyalı katilin suçlar arasında o diken anlam veremediği bir şekilde içine deliyordu. Gözünden kaçan bir şey vardı ama ne? Dikkate almadığı olasılık neydi? Yağmur durmuştu, uykusuz bir gece daha geçmişti. Şimdi toplantı odasında konuşma sırası kendisindeydi. Kendine kapıyı açtırdı. Bunu nasıl yaptığını bilmiyoruz ama başardı. Kıza içeri girer girmez saldırmış olmalı. Kurbanın boynunda sadece bir tane derin oyuk var. Gırtlağın hemen altında bıçakla açılmış bir oyuk bu. Onu arkasından yakalayıp bir iple bayılana kadar boynunu sıkmış. Sonra ilk olarak onu soymuş, bunu bir kenara atılmış ve üstünde hiç kan lekesi olmayan elbiselerden anlıyoruz. Sonra bıçağı alıyor, bu sefer hiçbir öfke nöbeti yok ve bir şah damarından öbürüne çok net ve düz bir kesik açıyor. Şimdi sıra temsili kızında diyerek araya girdi Sensi. O da küçük. Bedeni ortaya taşımak için zorluk çekmesine gerek yok. Kollarını çarmıha gerilmiş gibi iki yana açıp bıçakla... İyi, nasılsa hepiniz ne yaptığını biliyorsunuz. Sonrasında orada ne kadar kaldığını bilmek zor. Eserini izlemek için uzun süre mi kaldı, yoksa hemen uzaklaşmayı mı tercih etti bilemiyoruz. Cinsel ilişki izi yok. Kesin sonucu adli tıp bulguları verecek olsa da ortada hiç sperm yok. Klep sözlerine ara verdi. Bu sessizliği hiç kimse bozmadı. İki cinayet karşılaştırıldığında katilin davranış şeklinde göze çarpan bir farklılık var. Öldürme şekli. Adriana Maggezi karnından ve göğsünden 18 tane darbe almıştı. Tam bir cinnet anı yani. Paola Cerni'de ise sadece bir darbeyle yetindi. Boynundaki kesik. ''Bunu nasıl açıklıyorsunuz Doktor Klebs?'' diyerek araya girdi komiser benle. ''Seri katillerin cinayet şekli tek tip değil midir?'' ''Bu sadece görünüşte bir tutarsızlık. İncelediğimizde Adriana Maggezi cinayetinde ilk olarak çok net olan şey katilin oraya öldürme niyetiyle gitmediği ama bir şeyin cinnet geçirmesine sebep olduğuydu.'' Böylelikle olayın bir aşk cinayeti mizansenin ise sadece soruşturmayı saptırmak için bir seri katilin varlığını vurgulama girişimi olduğu düşüncesiyle ilerledik. Ve yanıldık dedi Sensi sert bir tonlamayla. Bir noktaya kadar anlamak için katilin cinnetinin sönmesiyle biten ilk bölümü ve sonrasında olanları ayrı olarak ele alıp değerlendirmek gerekir. Kafamızda canlandırmaya ve görmeye çalışalım. Klebs gözlerini kapadı ve onu bekleyen bir baş dönmesi olmadığını fark etti. O sabah Paola Cerni'nin cesedinin karşısında kuyunun suları üstünü tamamen kaplamıştı ve artık dibe doğru kararlı bir şekilde yüzüyordu. Kalbinin göğsünde parçalanması pahasına oradan ellerinde katilin başıyla çıkacaktı. Yerde artık cansız yatan Adriana Maggezi karşısında katilin bilinci yavaş yavaş yerine gelir ve yaptığının farkına varır. Ama içinde pişmanlık yoktur. Aksine kendini güçlü ve kudretli hisseder. Ah onu değersiz bulup reddeden insanlar onu bir de şimdi görebilseler. O değersiz küçük insanlar onun bu gücü karşısında korkudan titreyecekler. Hissettiği şey onun için göz kamaştırıcı bir vahiy gibidir ve vazgeçemeyeceği kadar büyük bir şeydir. Hızlı bir şekilde plan yapar, insanlar bunu bilmeli ve korkmalıdır. Şehirde acımasız bir cani var ve hiç kimse güvende değil. Klebs nefeslenmek için durdu, elleriyle gözlerini ovuştururken yeniden o dikenin battığını hissetti. Gizli ve yakalanması zor bir düşünceydi bu, hissediyordu. Kurduğu inşaatın temellerini sarsabilirdi. Klebs sadece bir anlığına tereddüte düştü ama sonra bu düşünce ona güvenini geri verip uzaklarda kayboldu. Bu cinayet unutulup gidecek sıradan bir suç haberinden, zayıf ve sıra dışı bir yaşamın tanıklığından daha büyük bir şeye dönüşmeliydi. Dünyaya onun gücünü gösterecek ve ona başrol verecek bir şeye... Sensi ilk e-postadaki cümleye dikkat çekti. Bu şehir bugüne kadar hiç tanık olmadığı bir şey görecek. Yaratacağı korku ve dehşet onu bir efsaneye dönüştürecekti. Gazetelerin birinci sayfaları, televizyon ve hatta belki de birkaç yıl sonra bir film. Ama bu çılgınca, Mayıtsa kendini tutamadı. Kendisine çok saçma gelen bu mantık yürütmeyi takip edemiyordu. Lütfen affedin ama bu yorumlardan katilin kötü bir şöhret elde etmek için öldürdüğü ortaya çıkıyor.
Şöhret ve korku. Evet, amacı yani intikamı ve sebebi bu.
Sensi de şaşkınlık içindeydi. Bu sadece bir hipotez.
Çok daha fazlası. Katilin davranış şeklinin bize gösterdiği bu.
Ama... Klep Sensi'yi konuşturmadan lafa girdi.
Dinle beni. Adriana Maggezi'nin sonra da Paola Cerny'nin bedenlerine neler yaptığını düşün. Kendi yarattığı bir kurgu değil bu. Gelmiş geçmiş en acımasız seri katillerden biri olan Melguez'in cinayet stilini kendisine örnek almış. Bunu yapmasının sebebi ise korku üstüne korku yaratma amacına, cani boyutuna ulaşmasına, hastalıklı bir ilgi uyandırmasına yardım ediyor olması. Kısaca söylemek gerekirse bunu seyirci kazanmak için yaptı.
Melguez'i taklit ettiğinden nasıl bu kadar emin olabilirsin? Aynı şekilde cinayet işliyor olmaları sadece bir tesadüf olabilir.
O bedenleri sadece kendini tatmin etmek için katletmedi. Cinsel bir istek olmadan vajinaya bıçak sokulmaz. Maggezi'nin evinde sperm izine rastlanmadı. Cerny'nin evinde de rastlanmayacak.
Haydi ama Klebs, arkasında delil bırakmamak için prezervatif kullanmış olabilir ya da ne bileyim fotoğraf çekmiş ve sonrasında bunlara bakarak kendini tatmin etmiş olabilir.
Elbette bu söylediklerin sinemada ya da çok satan bir cinayet romanında olabilir.
Sensi kollarını iki yana açtı. Belki tamam, tanrı olmak için öldürdüğünü varsayalım.
Ün ve korku, korkuyu unutma, bunların ikisi de birbirine bağlı. Ortaya çıkardığı eserlerinden kötü bir şöhret yakalamazsa korku da yaratamaz. Aynı şekilde korku yaratamazsa da kötü şöhret yakalayamaz. Ün ve korku, bu onun hayattaki intikamı. Şu an hissettiği o sarhoş edici gücü kaybetmemesinin tek yolu bu.
Toplantı odasına uzun bir sessizlik çöktü. İlk konuşan yine Klebs oldu.
Bu varsayımlardan yola çıkarsak ikinci kurbanın neden tek bir darbeyle öldürüldüğü netlik kazanıyor. Cinayet ulaşmak istediği amaç doğrultusunda gerekli ve nasıl gerçekleştirildiğinin bir önemi yok. Hatta aksine tercihen kısa zaman alması ve fazla enerji harcatmaması gerekiyor. Önemli olan bunun sonrasında gerçekleşecek şey. İlk etapta su götürmez imzası ve bunun içerdiği mesaj. İnsanların sadece ölümün kendisinden değil, aynı zamanda gerçekleşme şeklinden ve bedene yapılan bu saygısızlıktan da korkmaları. Şehirde yeniden öldürmeye hazır bir katilin serbestçe dolaşıyor olmasından daha fazlasını söyleyen bir mesaj bu. En korkunç kabuslarınızdan fırlayıp gelmiş olan bir cani.
Sonra bir de e-posta var.
Evet, bir de e-posta var, elbette. Bunda da kendine birini örnek almışa benziyor ya da bir klişeyi örnek almış demek daha doğru olacak. Bunu cinayet romanlarından ve filmlerinden ödünç almış. Katil ürkütücü bir satranç oyununda polise meydan okuyor, işlediği suçlardan onları haberdar ediyor ve yeni cinayetleriyle tehdit ediyor. Onun için akıllı ve işlevsel bir hamle bu. Herkes bu klişeyi bilir ama bunu hayal sınırları çerçevesinde tutar. Kitaplarda ve filmlerde vardır bu. Ve şimdi bunun gerçeğe damgalandığını görmek insanların korkuyla ürpermelerine neden oluyor. Bundan korktukları kadar aynı zamanda ona karşı hastalıklı bir çekim hissediyorlar. Yani izleyici kazanmak için ideal karışım. Sesini duyurmak için kendine boşuna bir televizyon habercisi seçmedi.
Öldürmek için bir model, iletişim kurmak için bir klişe. Peki sadece kendisine ait olan ne var diye sordu komiser Benli.
Tüm bunları ona yaptıran hezeyan, Adriana Maggezi'nin bedeni karşısında onu saran hezeyan.
Uzun bir süre hiç kimse konuşmadı. Sensi kim bilir kaçıncı defa e-postayı okudu. Hem sonra bu Murphy de kim?
Sessizliğin içinden Benli'nin sesi öne çıktı.
1800'lü yılların sonunda o dönemin dünya şampiyonu olan büyük bir satranç ustası.
Herkes şaşkınlıkla komiser Benli'ye baktı.
Bir satranç erbabı olduğunu bilmiyordum diyerek fikir yürüttü Sensi.
Sadece meraklısı diyelim dedi Bendi sahte bir mütevazilik göstererek.
Greta Alfieri küvetteki sıcak suyun içinde yarım saatten fazla bir süre hareketsiz kaldı. Kemikleri ne kadar işlemiş olan o üşüme hissinden kurtulması gerekiyordu. Ve sadece bu da değil, bu buz gibi bir his beynine de girip onu bir boşluk hissine sürüklüyor gibiydi. Hislerini ve kendini ifade edebilme yeteneğini donduruyordu adeta. Çaresizce sıcaklığa ihtiyacı vardı. Son günlerde ne kadar çok insan onu kullanmıştı. Katil, Kattaney, Klaps, hatta Anselmi gibi küçük bir insan bile onu yönetmeye çalışmıştı. Alışkın olduğu oyun bu değildi. Sıfırlanmış meslek hayatı ve tüm diğer olanlar arasında kendini köşeye sıkışmış hissediyordu. Bir an, sadece bir an için zihninde milyonuncu kez Paola Cerny'nin kendi kanıyla kıpkırmızı olmuş, yerin üstünde terk edilmiş solgun bedeni dalgalandı. Bu korkunç görüntüyü, vahşeti ve ıstırap dolu acıma duygusunu zorlukla kovaladı. Kendi duyguları tarafından da kullanılmaya izin veremezdi. Greta Alfieri o anda ve derhal tepki vermek zorunda olduğunu hissetti. Durumun kontrolünü ele almalıydı. Eğer bunu şimdi yapamazsa bir daha bunun için gerekli gücü toparlayamayacağını hissediyordu. Hayatını geri almalıydı. Tekrar yükselişe geçmek için mevcut durum içinde işe yarar bir şey bulmalıydı. Vücudu yavaşça ısınmaya başladı. Klaps ve Sensi yalnız kalmış karşı karşıya oturuyorlardı. Sensi'nin sesi pek de dostça değildi.
Vali tarafından çağrıldım. Bana tebriklerini iletmeyecek elbette. Aynı zamanda basını bu işten uzak tutma kararı alınmışken o aşağılık Alfieri'nin neden suç mahallinde olduğunu da soracak. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bunun nedenini çok merak ediyorum.
Evet Doktor Klaps, kulaklarımı açtım dinliyorum.
Klaps uykusuz geçirdiği 24 saatin ağırlığını üstünde hissediyordu ama buna rağmen sesi gür çıktı.
Bu gerekliydi, dinle beni Sensi. Bu geceki e-postada Alfieri'ye gönderildi ve hepsi bir yana mesajı dikkatle okudun mu? Şu an için katile ulaşabileceğimiz ya da en azından birkaç önemli ipucu elde edebileceğimiz tek şey Greta Alfieri.
Onu oraya getirmeye mecbur muydun?
Kafamda bir fikir var ama bunun için Alfieri'nin işbirliği yapması şart. Motive edilmesi gerekiyordu.
Yine mi yem atıyoruz? Dün geceki felaketten sonra. Sen olanların farkında...
İki seçeneğimiz olduğunun farkındayım. Ya oturup halimize ağlayarak bir şeyler olmasını bekleyeceğiz ya da elimizdeki şansı kullanacağız ki bu Greta Alfieri ve benim bir planım var, ilgileniyor musun?
Of tanrım, Sensi kararlı bir tavırla masasından kalktı. Seni dinleyeceğim. Çünkü tüm iş arkadaşlarımı dinlemek benim görevim. Ama şunu unutma, karar verme yetkisi bende. Ancak şimdi değil. Valiyle konuştuktan sonra tabii hepimizi ülkenin kim bilir hangi ücra köşesine sürmezse.
Hala burnusunun içinde olan Greta Alfieri oturma odasına gitmiş, ofisi arayarak grip olduğu yalanını uydurup en azından o gün evde kalacağını söylemişti. Bu LiveNet'te çalışmaya başladığından beri işe ilk gitmediği gündü. Pencerenin önünde elinde bir bardak sıcak kahveyle öylece durdu. Apartmanın giriş yolunda yürüyen Klaps'ı izledi. Klaps'in cep telefonunu cevaplamak için durduğunu gördü.
''Yeni bir şey var mı?'' diyerek cevapladı Klaps. Arayan Fonzar'dı.
''Biraz önce Profesör Mantero aradı. Küpeyi bulmuş. Kızın içinde sadece bıçak yokmuş.''
Klaps öfke ve tiksinme dolu bir hareket yaptı ama yine de sakin bir ses tonuyla konuşmayı başardı.
''Böyle bir şeyi beklemeliydik.
Ayrıca benden istediğiniz gibi Paul Morphy ile ilgili bilgi edindim.''
''Ne buldun?''
Fonzar Klaps'ı araştırmasının sonuçlarını aktardı. Paul Morphy 22 Haziran 1837'de New Orleans'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ona satrancı 10 yaşındayken hakim olan babası Alonzo Morphy öğretti. Bundan sadece 2 yıl sonra şehrin en iyi satranç oyuncusu haline geldi ve 13 yaşındayken birkaç gösteri yapmak üzere Amerika'da bulunan ve büyük bir Macar satranç şampiyonu olan Löwenthal'ı herkes hayretlere düşürerek 2 defa yendi. Buna rağmen satranç iyi bir eğitim almasına engel olmadı. 1857'de henüz 20 yaşındayken mezun olarak Louisiana Barosu'na kaydoldu.
Bunun karşılığında ailesinden ödül olarak Avrupa tatili için para aldı. Ama genç Paul Morphy bu parayı New York'a giderek oradaki Amerikan Satranç Kongresi turnuvasına katılmak için kullanmayı tercih etti. Doğal olarak turnuvayı kazandı. Rakiplerini kolaylıkla yenip finalde dünyanın en güçlü 10 oyuncusundan biri kabul edilen kutsal satranç canavarı Louis Poulsen'e güzel bir ders verdi. Avrupa'ya bir sonraki sene gitti ve Londra ile Paris'te dünyanın en güçlü satranç oyuncularını ezici bir şekilde yendi. İngiliz Staunton dışında. Çünkü kendisi yenileceğinden korkarak aptalca bir bahaneyle karşılaşmadan kaçtı. O dönemin dünya şampiyonu, Breslavia Fakültesi'nde matematik profesörü olan Adolf Andersen'di. Fiziksel açıdan heybetli ama karakter olarak utangaç ve mütevazı olan bu adam, zengin kombinasyonlarla ve parlak fikirlerle birleştirdiği bir oyun stiline sahipti. Morphy ona yolculuk parasını verdi ve Andersen görevini bırakarak kısa bir sürede onunla karşılaşmak üzere Paris'e gitti. İlk maç satranç tarihinde tartışılmaz bir destan olarak tanımlanır. Avrupa satranç ekolü tanınmamış bu Amerikan gencinin eski kıtanın yeni dünya üzerindeki üstünlüğünü utanmadan şüpheye düşürmesi karşısında adeta çalkalanıyordu ve bunun intikamını almak için istekliydi. Okyanusun diğer tarafındaki Amerika'da ise basın bu olaya çok geniş yer verdi. Kendisine şiirler, spor takımları, hatta puro ve şapkalar ithaf edilen New Orleans'lı bu genç delikanlı etrafında sıra dışı bir ilgi oluştu. Maç Aralık ayında oynandı. 7 maçı ilk kazanan kişi galip olacaktı. Herhangi bir para ödülü yoktu. Andersen Paris'e ulaştığında Morphy ateşler içinde yatıyordu. Andersen'in centilmence maçı erteleyebileceklerini söylemesine rağmen karşılaşma hemen başladı. İlk oyunu Andersen kazanırken ikinci oyun berabere bitti. Sonra Morphy'nin ateşi düştü. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci oyunu kazandı. Andersen yaptığı açıklamada şöyle dedi. Morphy en iyi hamlelerle oynamıyor. Onun hamleleri en muhteşemleri. 8. oyun berabere biterken 9. oyunda profesör uzun bir süre düşündükten sonra Morphy'nin yapmak üzere olduğu mükemmel bir kombinasyonun farkına vardı. Hayretler içindeki yüzü büyük bir gülümsemeyle aydınlanırken oyunda rakibine karşı üstünlük elde etti. 11. oyunda Morphy 7. oyununu kazanmış oldu ve maç bitti. Yeni dünya şampiyonu Paul Morphy oldu. 1 Haziran'da içlerinde Lincoln'un da bulunduğu büyük bir karşılama komitesiyle sıcak bir şekilde karşılandığı Boston'a, baba evine geri döndü. İlerleyen günlerde onuruna düzenlenen kutlamalar ve davetlerde lider oyuncularla oynama ve doğal olarak kazanma imkanı buldu. Sonra birdenbire ve açıklanamaz bir şekilde psişik bir gerilemeye girdi. Takıntılar ve zulüm veren sanrılar yavaş yavaş onun yaşam biçimi halini almaya başladı. Bir daha hiç satranç oynamadı ve lafını bile etmedi. Babası uzun bir süre önce ölmüştü ve içinde satranç kelimesinin tek bir harfinin bile söylenmesinin yasak olduğu bir evde annesiyle yalnız yaşıyordu. Birkaç yıl içinde psikozları onu tamamen yönetir hale geldi. İnsanlar onu New Orleans sokaklarında son modaya uygun kıyafetler içinde anlamsız ve birbiriyle bağlantısız şeyler söyleyerek yürürken görüyordu. Bir daha hiç düzelemeden 47 yaşında evinin banyosunda geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. 18. ayrımın sonu. Sayfa 242.